Kitabın adı Hasret. Yazarı Canan Tan. 17. Ayrım. 15 gün kaldılar karantinada. Bu süre içinde sağlık kontrolleri yapıldı, eksik aşıları tamamlandı. Sağlıklı olduklarına dair raporlar hazırlandı. Buradaki işleri bitmişti. Ancak karantinadan çıkış kalıcı bir eve yerleşme anlamına gelmiyordu. Yerleştirme komitesinden haber gelinceye kadar çadırda kalmaları gerekiyordu. Hilal-i Ahmer Cemiyeti yani Türk Kızılayı ve Kızıl Haç Teşkilatı tarafından Selanik Limanı'nda çok sayıda çadır kurulmuş, Yunanistan'ın çeşitli yerlerinden yola çıkan Müslümanlar, sevk sırasının kendilerine gelmesi için haftalarca, kimileri aylarca bu çadırlarda bekletilmişti. Anadolu'ya giden mübadillerin boşalttıkları çadırlar, şimdi de Yunanistan'a göçen Ortodoks Rumlara verilmeye başlanmıştı. Yalnız limanın olduğu yer değil, Selanik Körfezi'ne inen caddelerin üzerine bile çadırlar kurulmuştu. Tepeden bakıldığında bembeyaz çarşaflarla örtülmüş gibi görünen Selanik, tam bir çadır şehri haline gelmişti. Kalacakları çadırın önüne geldiklerinde ilk konuşan Ali oldu. Elini sıkı sıkıya tutan Omorfia'ya, "Burası bizim evimiz mi?" diye sordu. "Ama bu evlerin duvarları yok." İçinde bulundukları durumu yatsırcasına gayri ihtiyarı gülüverdi Omorfia. "Şimdilik bu duvarsız evde kalacağız," dedi. "Ama duvarları olan bir evimizin olması da yakındır yavrumu." Eşyalarını taşıdılar çadıra. Denkler açıldı, kilimler serildi yere. Şilteler atıldı kilimlerin üzerine. Özledikleri konforda olamasa da geçici bir süre için ki o sürenin ne kadar uzayabileceğini hiçbiri kestiremiyordu, üzerinde yaşayabilecekleri iki karış toprağa kavuşmuşlardı sonunda. Zorluydu çadır hayatı ama onları daha özgür kılmıştı sanki. Kızılay'ın ve Kızılhaç'ın verdiği kısıtlı yiyecekle yetinmeleri gerekmiyordu artık. Küçük bir ispirto ocağı almıştı Omorfia. Çorbalarını, çaylarını kendileri kaynatabileceklerdi bu sayede. Ali de daha mutluydu burada. Nicedir rafa kaldırdığı çocuk gülüşlerine kavuşmuş, diğer çadırlardaki akranlarıyla oynuyor, neşeli kahkahalarıyla Omorfia'nın ve Eleni'nin gülmeyen yüzlerinde tebessümler yaratıyordu. Patricia ise yaşadıkları çevre değişikliğinin farkında bile değilmiş gibi kendi alemindeki sessizliğini sürdürüyordu. Havalar serinlemeye başlamıştı. Gündüzleri idare ediyorlardı ama geceleri bayağı soğuk oluyordu. Hepsi birden Ali'yi aralarına alarak aynı döşeğin üzerine sıralanıyor, kalın battaniyelerle ve birbirlerinden aldıkları sıcaklıkla ısınmaya çalışıyorlardı. Omorfia gecenin soğuğunu kırmak için küçük bir mangal almayı düşünüyordu. Eğer o kötü olay yaşanmasaydı alacaktı da. Çadıra yerleşeli bir hafta olmuştu. Acı çığlıklarla uyandılar uykularından. Biraz ötelerindeki çadırda yangın çıkmıştı. Çadır komşuları yardıma koşmasa her tarafa yayılacaktı alevler. El birliğiyle kısa sürede söndürüldü yangın. Ancak çadırda kalan aile acınacak durumdaydı. Canlarını kurtarmış, ufak tefek yanıklarla bu badireyi de atlatmışlardı ama yangından geriye eşya namına hiçbir şeyleri kalmamıştı. Çadırda mangal yakmanın nelere mal olabileceğine yakından tanık olmuşlardı. Kalın hırkalar, battaniyeler, yorganlar ısınmak için yeterdi, yetmeliydi. İyi de ya çadırda kalmaları gereken süre daha da uzarsa? Soğukların bastırmasına ne kalmıştı şunun şurasında? Önleri kıştı. Bu ihtimali düşünmek bile istemiyordu Omorfia. Bir an önce duvarlı bir eve kavuşmaları gerekiyordu artık. Keskin Esnaf Lokantası. Muhacirler geldi. Kasabaya yarım saat mesafedeki karıştıran yeni köye iskan edilebilirler. Fakat her gün sabah erkenden çocukları çarşıda pek sefil, pek ziyade acınacak vaziyette akşama kadar yavru ayare el açarken görüyoruz. Dipnot 12. Yavru ayare. Dosta düşmana. Keskin'e gelen muhacirler şimdilik topu topu 150 kişidir. Bu kadar insana bakamamak pek samimiyetle söylüyoruz, hükümet için iyi intibalar husule getirmiyor. Keskin Gazetesi 18 Ağustos 1340 yani 1924 Pazartesi. Saatlerdir döne döne bu haberi okuyordu Taceddin. Belli ki Keskin'e gelen muhacirler pek perişandı. Ya buradan gidenler? Onlar da yavru ayare el açacak, acınacak bir vaziyette miydiler? Çektiği ayrılık acısı bir yana, Patricia ile Ali'nin diyar-ı gurbetlerde ne halde olduklarının merakı, endişesi ve korkusu içindeydi Taceddin. Gözünde tütüyordu ikisi de. Patricia'nın yüzüne bir kez bakabilmek, oğlunun kokusunu içine çekmek için seve seve canını verebilirdi. Dayanılacak gibi değildi. İçinde, derinlerde bir yerlere kor bir ateş düşmüş, tüm benliğini acımasızca kavurmaktaydı. Gazeteyi katlayıp çalışma masasının çekmecesine yerleştirdi. Maliye dairesinin merdivenlerini hızla inerek sokağa attı kendini. Yüzüne vuran serin hava iyi gelmişti. Ağırlaştırdığı adımlarıyla hedefine doğru yürümeye başladı. Omorfia'nın tavernasına vardığında kapının önünde durdu. Dükkanın üzerine yeni asılmış tabelayı yüksek sesle okudu. Keskin Esnaf Lokantası. Tavernanın devredilip lokantaya çevrildiğini baştan beri biliyordu ama ilk kez geçiyordu buralardan. Cesaret edememişti önceleri. Binbir hatırayı sinesinde barındıran bu mekanın yanından geçmek bile yaralarına tuz basmaktan farksızdı. Ama bugün gazetedeki o haberi okuduktan sonra gelmeyi, görmeyi şiddetle istemişti. Gözlerini camekanın üzerinde gezdirdi. Bambaşka bir çehreye bürünmüştü taverna. Ama hala eski ruhundan izler taşıdığından emindi Taceddin. İnsanlar gibiydi mekanlarda. Onların da hafızaları vardı. Tavernadan lokantaya dönüştürülürken ne acılar çekmişti bu dükkan. Hiç mi özlemiyordu eski sahiplerini, eski müşterilerini? Kapıyı iteleyip içeriye girdi. "Hoş gelmişsiniz beyim," diyerek karşıladı lokantanın sahibi. Uzaktan uzağa tanırdı Tahsin'i. Varlıklı bir ailenin el bebek, gül bebek yetiştirilmiş biricik oğluydu. Burasını da babasının katkılarıyla kendine mal ettiğini adı gibi biliyordu Taceddin. Tahsin'in abartılı bir saygıyla buyur ettiği baş köşeye değil, mutfak bölümünün tam karşısındaki masaya oturdu. Ne emredersiniz? Sipariş alma işini bile garsonlara bırakmamış, kendisi üstlenmişti Tahsin. Plaki var mı? Diye sordu Taceddin. Yok efendim, ama kabul buyurursanız sıcak ev yemeklerimizden birini tavsiye edebilirim. Beyaz peynir, kırmızı zeytin, bol otlu zeytinyağlı salata. Afallamıştı Tahsin. Burasının esnaf lokantası olduğunu bilmiyor muydu Taceddin Bey? Mercimek çorbası, kuru fasulye, pilav diye saymaya başladı. Önünde iki büklüm olmuş, yemek beğendirmeye çalışan delikanlıya daha fazla eziyet etmenin alemi yoktu. Biraz pilav, üzerine kuru fasulye lütfen. Eziyeti Tahsin'e değil, bilinçli olarak kendisine yapıyordu aslında. Acı çekeceğini, bu havayı solumanın onun ne hale getireceğini bile bile acı çekmek için gelmişti buraya. Gözlerini çift kanatlı mutfak kapısının üzerine dikti. Elinde bir tabak siyah üzümle çıka gelir miydi Patricia? Sıcacık, mahcup bakışlarını gezdirir miydi Taceddin'in üzerinde? Ah Haris, ah Artin, neden böyle suskundular bu akşam? Ne zaman başlayacaktı Yorgo'nun nameleriyle zenginleşen serenat? Bu gece o unutulmaz dansıyla Yorgo'ya eşlik edecek miydi Morfia? Tahsin'in getirdiği yemeklerden bir iki çatal aldı. Yiyemedi. Bir bardak suyu soluksuz içip kalktı. Yüklüce bir para bıraktı masaya. Tahsin'in şaşkın bakışlarının arkasına alarak çıkıp gitti lokantadan. Bundan sonrasında nasıl bir hayat süreceği belli olmuştu. Patricia ile Ali'yi içinde taşıyarak, onların hasretiyle yanıp kavrularak geçecekti ömrü. O akşam Yahya Bey'in karşısına geçti. Ağabeyi ile konuşması gereken önemli bir konu vardı. "Misafirliğin de bir haddi hududu olmalı," diye başladı. "Fazlasıyla zahmet verdim sizlere. İznin olursa bir ev tutup çıkmak istiyorum." Hemen cevap vermedi Yahya Bey. Kardeşinin mahzun yüzüne, acı dolu gözlerine baktı bir süre. "Hassasiyetini anlıyorum," dedi. "Ama öncelikle şunu söylemeliyim ki bu evde misafir değilsin sen. Biliyorum ki acın çok taze. Ama iyileşmeyecek yara yoktur şu dünyada. Zaman her şeyin ilacıdır. Acının yanında sabrını da verir Allah. Buradan gitme konusuna gelince, eğer babamın evine dönüyorum dersen söyleyecek sözüm olmaz. Gider büyüklerinin elini öpersin, biter bu küslük. Aile içinde olur böyle şeyler. Bazen büyükler affeder, bazen de küçüklere düşer hoşgörü." Suratı bir anda allak bullak oluverdi Taceddin'in. canından can koparan ailesinin hiçbir ferdini görmeye tahammülü yoktu. Değil ki kapılarını çalıp ben geldim demek. Asla dönmem o eve, dedi kararlılıkla. O halde ben de senin şu eşikten dışarı adım atmana izin veremem. Burayı da baba evi beller oturursun. Şimdilik hallolmuş gibi görünüyordu mesele. Kalkıp odasına çıktı Taceddin. Hele biraz zaman geçsin, hele biraz güç toplasın, başka bir eve çıkma kararını yeniden konuşurlardı ağabeyiyle. Odasına girer girmez komodinin çekmecesini açtı Taceddin. Şu dar günlerinde tek avuntusu olan fotoğrafı çıkardı. Patricia ve Ali karşısındaymış gibi gözleriyle sevdi, okşadı ikisini de. Yatağına uzandı. Rüyalarında onları görmek, kokularını içine çekmek arzusuyla yanıp tutuşarak, göğsünün üstüne bastırdığı fotoğrafla sarmaş dolaş, huzursuz bir uykunun kollarına bıraktı kendini. Ömür boyu yüreğinde taşıyacağı, vicdan muhasebesi ve suçluluk duygusuyla örülü, amansız hasret yeni başlıyordu henüz. Yediveren güllerin, ıtırlı fesleğenlerin kokusuna hasret. Kalın bir kaput misali, üzerlerine inen sabah serini, sert esen rüzgarla birleşince, ürperti olup sırtlarına yapışarak, eşikte bekleyen kara kış soğuğunun habercisi gibi bulduğu her boşluğu ayazla dolduruyordu. Çadır ahalisinin çocukları suratlarını yalayıp bedenlerini dört bir yandan saran serinliğin farkında bile olmadan, çadırlar arasındaki dar boşluklarda top koşturuyorlardı. Ayaklarının önüne geldiğinde olabildiğince uzağa fırlatmaya çabaladıkları nesneye top demek, dünya üzerindeki diğer toplara yapılacak en büyük hakaretti aslında. İşe yaramaz çaput parçalarının dertop edilerek kırnapla sıkıca bağlanmasıyla oluşturulmuş bez bir yuvarlaktı çocukların peşinden koştukları. O çocuklardan biri de Ali'ydi. Diğerleri cüsse olarak daha iri, yaşça da daha büyüktüler ondan. Oyunun raconu gereği ufaklık gözüyle baktıkları, var gücüyle oradan oraya koşturan, toplayıp zıplayarak oyuna dahil olmaya çabalayan bu çocuğu aralarına almaya hevesli görünmüyorlardı. Onca gayretine rağmen ayağının ucuyla bile topa dokunamamıştı Ali. Ağladı ağlayacak bir yüzle çadıra girdi. "Beni oyuna almıyorlar," diye şikayet etti çocukları. Ayağı topa değmese de kanter içinde kalmıştı. Kıpkırmızıydı suratı. Elini ensesine sokup şöyle bir yokladı o morfiya. "Gel bakayım buraya," diyerek kolundan çekip şiltenin üzerine oturttu çocuğu. "Oyun falan yok sana, çok terlemişsin." Küçük bir havlu parçasını Ali'nin sırtına koydu. "Şimdi söyle bakalım, seni oyuna almayan kimmiş?" "Hepsi," diye içini çekti Ali. "Top Petro'nun." "Ben sana onunkinden de güzel bir top yaparım yavrumu," dedi Eleni. Küçük bohçalardan birinden Ali'nin rengi solmuş eski mintanını çıkardı. Boydan boya yırtarak ikiye ayırdı. Kollarını içine çevirip sıkıca sardı. Denkleri bağladıkları ipten uzunca bir parça kopardı, bezden topun üzerine sardı. Tam Ali'ye uzatıyordu ki duraklayıverdi. Çadırın önünde beliren iri cüsseli üç adamın üzerinde donup kalmıştı gözleri. O morfiya atak davranıp önüne geçiverdi Eleni'nin. "Buyurun, ne istemiştiniz?" Mübadele komisyonundan geliyorlardı. İri yarı iki jandarmanın arasında duran sivil giyimli adam elindeki kağıda bakarak adlarını okudu. "Toparlanın," dedi. "Bugün yerleştirilecekler arasında siz de varsınız." "Hadi sallanmayın," dedi jandarmalardan genç olanı. "Arabalar aşağı yolda bekliyor." Birden diriliverdi o morfiya. Eleni'nin yüzüne de renk gelmişti sanki. Tepkisiz kalan tek kişi Patricia'ydı. Ali'yi bile çocuksu bir heyecan sarmıştı. Sıkı sıkıya göğsüne bastırdığı topuyla oynama fırsatı bulamamıştı ama farklı bir sevinçle ışıldıyordu gözleri. "Evimize mi gidiyoruz anneanne?" "Evimize yavrumu, evimize." Şilteleri topladılar önce. Denkleri, bohçaları çadırın önüne yığdılar. Yokuş aşağı birkaç seferde güçlükle indirdiler eşyaları. Daracık toprak yolun üzerine öküzlerin çektiği arabalar sıralanmıştı. Her yaştan kadın, erkek, çocuk, canından bezmiş, yorgun, ürkek, kuşkulu insanlar. Ufukta beliren yeni umuda doğru yolculuğa hazırlanıyorlardı. Kimse kimseye yardım edecek durumda değildi. O morfiya ile Eleni her biri bir yanına asılarak Önce sandığı yerleştirdiler arabaya. Ardından da diğerlerini. Arabanın durduğu yerde gıcırdayan kasasına kendilerini attılar en son. Sandıklarla, bohçalarla, denklerle yapacakları son yolculuktu bu. Evlerine gidiyorlardı bre, duvarları olan bir eve. Kargacık burgacık sokaklardan geçerek ağır aksak yol alıyorlardı. Şehrin ortasında ekvator çizgisi işlevi gören ve Selanik'i aşağı ve yukarı olmak üzere iki kısmı ayıran Egnatia Caddesi'nden yukarı Selanik'e doğru kıvrıldılar. İki katlı beyaz bir evin önünde durdu araba. Kafilenin önünde yürüyen muhtarla iki Rum jandarma yardımcı olmak istediklerinden mi yoksa bir an önce işlerini bitirip yeniden yola koyulmak telaşından mıdır bilinmez, eşyaları hiç yüksünmeden arabadan indirip bahçe kapısının önüne yığdılar. İlk izlenimler son derece olumluydu. Evin üst katından dışarı taşan kafes örgülü cumbaya, pencere kenarlarına sıralanmış kırmızılı beyazlı, sardunya, fesleğen, cam güzeli saksılarına, bahçe duvarını aşıp sokağa inen mor renkli begonvillere dalıp gitti Morfia. Uyuttuğunu sandığı özlemleri canlanmış, birbirleriyle yarışırcasına hesap soruyorlardı ondan. Ne kadar zaman olmuştu yedi veren güllerin, ıtırlı fesleğenlerin kokusunu içine çekmeyeli? Ne kadar zaman olmuştu böyle bir evin çatısı altında yeni güne uyanmayalı? Ya nefes alıp vermek dışında, insan gibi yaşamayalı ne kadar zaman geçmişti arada? Gözleri pencerelerdeki tığ işi perdelere takıldığında duraksadı Morfia. Gidenler çiçekleri gibi perdelerini de öylece bırakmışlardı demek. Muhtarın bahçe kapısını aralayıp eve uzanan taş yolu geçerek kapıya ulaştığını ve yumruklamaya başladığını görünce endişeye dönüştü merakı. Getirildikleri ev boş değil miydi yoksa? Aralanan kapının gerisinde bir kadın belirdi. Ürkek ve şaşkın bir ifade vardı gözlerinde. Buyur muhtar efendi. Cemal efendi yok mudur? Cevap veremedi kadın. Bahçe kapısının önünde durmuş bekleyen üç kadınla çocuğa ve arkalarındaki eşya yığınına baka kalmıştı. Cemal evde yok dedi güçlükle. Sabırsızlandı muhtar. Muhacirler gelmiştir dedi. Bu evde ikamet edecekler. Mübadele komisyonundan alınmış belge var ellerinde. Ama biz daha buradayız diye ağzının içinde geveledi kadın. Jandarmalardan iri cüsseli olanı bir adım öne çıktı. Yunan hükümetinin emri böyle, dedi sertçe. Uğraştırma bizi hanım. Bu muhacirleri içeri almaya mecbursunuz. Beyim olmadan alamam, dedi kadın korkuyla. Ellerinin tir tir titrediği uzaktan bile seçilebiliyordu. Farkında olmadan ardına kadar açmıştı kapıyı. Yüz hatları kadınınkine benzeyen genç bir kızla 10 yaşlarındaki bir oğlan beliriverdi eşikte. 4-5 yaşlarında bir oğlan çocuğu da kadının eteğine yapışmış, korkulu gözlerle muhtara ve jandarmalara bakıyordu. 17. ayrımın sonu. Sayfa 170. Devamı 18. ayrımda.